Ayrım 33, Beni Sen Öldür, Maraş 78, Aziz Tunç, sayfa 547. Bayram Bil, Elbistan Çiftlik 1955. Günlerden pazar günüydü. Kaç gündür sürdürülen katliam devam ediyordu. Bayram ve komşuları ürkek ve tedirgindiler. Evlerinden çıkamıyorlardı. Ancak bu durum onların güvende oldukları anlamına gelmiyordu. Evler basılıyor, yakılıyor, insanlar katlediliyordu. Kaçmak da mümkün değildi. Burada bir biçimde duruyorken kaçmak için harekete geçmek öldürülmeye yol açabilirdi. Bir grup komşu bunları düşünerek bir arada kalmaya, birlikte hareket etmeye çalışıyordu. Sabahın erken saatleriydi. Yeniden başladı saldırılar. Bildikleri, daha önceden belirledikleri bütün evlere saldırıyorlardı. Evler yanıyor, yangınlar izleniyordu, korku ve dehşetle. İçinde insan bedenlerinin de yandığı yangınlardı söz konusu yangınlar. Saldırganlar kaç günden beri sokaktaydılar, bütün çirkinlikleri, bütün zalimlikleriyle. Bayram'ın evinin bulunduğu yere doğru geliyordu katliamcılar. Bayram ve beraber olduğu komşuları birlikte kaçmanın tek çıkış yolu olduğuna karar vermişlerdi. Bunun için fırsat kolluyorlardı. Bekledikleri fırsat oluştu. Kaçmak için evden çıkmaya başladılar. Gürültü yapmadan, kimseleri görünmeden çıkıyorlardı. Her çıkan bir öncekinin peşine takılıyor, o nereye giderse onu takip ediyordu. Sessiz ve gürültüsüzce. İçerideyken takip edecekleri yolu çizmişlerdi. Bulundukları yer şehrin kenarındaydı. Şehirden çıkıp Pazarcık'ın köylerine gideceklerdi. En yakın köy 15-20 kilometreydi. Bu uzunlukta bir yoluk, çocuklar ve kadınlarla yürümek kolay olmayacaktı. Ancak başka da çözüm yolu yoktu. Yolda önlerinin kesileceğini akıllarına getirmediler mi? Elbette bu ihtimal de akıllarına geldi. Ancak buna rağmen kaçmaktan başka çare yoktu. Ola ki kimseye yakalanmadan köylere gidebilirlerse kurtulmuş olacaklardı. Ya da bir buradan çıksalar erkeklerden birisi köye varır, bir biçimde destek alarak kurtulabilirlerdi. Burada kalmak ise daha korkunçtu. Açıktan açığa yakılacaklar, öldürüleceklerdi. Evden çıkmış yola düşmüşlerdi eksiksiz. Mahallenin kenarına çıktıklarında kendilerini daha güvende hissettiler. Artık daha korkusuzdular. Kimsenin buraya kadar kendilerini öldürmek için gelemeyeceğini düşünüyorlardı. Rahatlamışlardı. Hatta kaygıdan, tedirginlikten doğan gerilim azalmış, onun yerini biraz rehavet almıştı. Yürürken sessiz olmak için çocukların uyarılmasına gerek kalmamıştı. Yürüyüşlerini de yavaşlatmışlardı. Sohbet ederek gidiyorlardı. Hangi köyün daha yakın olduğunu, hangi köyden kimleri tanıdıklarını konuşuyorlardı. Şehir yanmaya devam ediyordu. Çıkan dumanlar ve alevler çocukların meraklarının konusu olmuştu. Büyükler ise yanan evlerin kimlere ait olduğunu tahmin etmeye çalışıyor, katliama dair duyduklarını paylaşıyorlardı. En korkunç hikayeleri anlatıyorlardı birbirlerine. Biraz sonra büyük bir katliamın hedefi olacaklarından habersiz aynı katliamın başka hikayelerini anlatıyorlardı. Çocuklar kucağa alınmak için annelerinin eteğine yapışırken kadınlar yanlarındaki erkeklerden yardımcı olmalarını istiyorlardı. Erkeklerin içinde genç olan pek yoktu, ancak genç kadınlar vardı. Onlar çocuklu kadınlara yardımcı oluyorlardı. Şehrin biraz dışındaydılar artık. Tam da tehlikeyi atlattıklarını düşünmeye başlamışlardı. Şehirde kendilerini takip eden yoktu. Ana yola girmedikleri için yolu kesenlerle de karşılaşmadılar. Araziden de görünen kimse yoktu. Tehlikeyi ilk Hasan amcanın eşi Elif fark etti. Bir traktör geliyordu arazinin içinde. Araç yolunun olmadığı bir yerde bir traktörün gelmesi normal değildi. Hele katliam anlarında böyle bir durum katliamın bir parçası olarak görülebilirdi. Öyle olduğu anlaşıldı hemen. Herkes döndü baktı gelen traktöre. Her şey ayan beyandı. Gelenler eli silahlı katliamcılardı. Silah sıkmaya başlamışlardı. Katliamdan kaçıp buraya gelen kafile bu defa bir daha kaçmaya başladı. Nereye kaçacaklardı ki? Dümdüz arazideydiler. Yaşlı, hasta ve çocuklardı çoğunluğu. Onların hızları traktörün hızına eşit değildi. Tarlaların içindeydiler. Çocuklar koşamıyorlardı. Kucaktakilerin taşıması zorlaşmıştı. Taşınamıyorlardı. Kimsenin kendisinden başka birisini taşıyacak gücü mecali kalmamıştı. Oysa çocuklarını taşıyan anneler vardı kafilenin içinde. Bir anne kucağındaki çocuğunu taşıyamıyordu, bırakmayı denedi. Ölümle çocuğu arasında tercihe mahkum olmuştu bu anne. Çocuğu yere bıraktı hızla, birkaç adım atmıştı ki geri dönüp kaptı bebeğini ve aynı hızla yoluna devam etti. Annenin bebeğini bırakırken kanayan yüreğini geri aldığında ise yüzüne yansıyan huzuru görebiliyordu insan. Annelik böyle bir şeydi işte. Traktör gelmiş yetişmişti. Traktördeki katliamcılar ellerindeki silahlarıyla patır patır atladılar. Etraflarını çevirdiler kaçanların. Kimse hareket etmesin diye bağırıyor, teslim olun diyorlardı. Herkes bir aradaydı zaten. Birbirlerinden güç alarak tutunuyorlardı. Bayramı yakalamış, çevresini sarmışlardı. Bayram, eşi, iki çocuğu ve annesiyle birlikte birbirlerine daha yakındılar. Eşiyle birbirlerine sokulmuşlardı. Biri iki, diğeri dört yaşında olan çocuklarının elleri ellerindeydi. Bayram bir tarafta, eşi bir tarafta, çocuklar aralarındaydı. Annesiyle küçük kardeşi de biraz ötedeydiler. Bayram kendisine silahın dipçiğiyle, bıçağın kabzasıyla vuranlardan korunmaya çalışıyordu. Korunurken ya annesine veya eşine yaklaşıyordu. Bunu gören katiller Bayram'ı eşinden, küçük kardeşinden ve annesinden ayırdılar. Çocuklarının da ellerini kopartırcasına ayırırlarken gözyaşlarını tutamamıştı Bayram. Hırsından, öfkesinden ve çaresizliğinden de ağlaması, karşı koyamamanın azli kahrediyordu. Genç bir baba olarak çocuklarının ve eşinin yanında yaşadıkları ağrına gidiyordu. Ağlamaktan da utanıyordu, lakin gözyaşları söz dinlemiyordu. Onları gizlemeye de imkan yoktu. Bu arada katiller ölümüne vurmaya başladılar. Arka arkaya silahlar sıkıldı, çocuklar korkudan ağlıyor, bağırıyorlardı. Kadınlar çığlık çığlığa, şaşkın ve ürkektiler. Birbirlerini sokulmuş bir yumak oluşturmuşlardı. Bir küme insanın içinde patlayan silahlar ayakta olanlardan birilerini düşürüyordu. Ya da yerdekilerden birisinin acısını büyütüyordu. İlk düşen kimdi kimse anlayamadı. Bayram düştüğünde eşi, çocukları ve küçük kardeşi ötedeydiler. Annesi ilk olarak üstüne atıldı Bayram'ın. Yarası kanıyordu. Ölü mü sağ mı anlaşılamıyordu. Sesi çıkmıyor, hareket etmiyordu. Donmuştu bakışları hareketsiz gözlerinde. Parçalanmış kafasında kanlanmış beyaz beyni akıyordu annesinin eteğine. Bayram'ın annesi Fatma Ana'nın çığlıkları korkuttu katilleri. Korkularını silahlarıyla bastırdılar. Ona da sıktılar kurşunlarını. Vuruldu Fatma Ana oğluna ağıt yakarken. İstemediler başını kucağına aldığı ölü oğluna ağıt yakmasını. Fatma Ana yaralı olmasını aldırmadı, oğlunun başını bırakmadı yere. Akan kanını ve gözyaşlarına rağmen torununu ve küçük oğlunu aldı kucağına ve bekledi ağıtlarını yakarak. Küçük torunuyla Bayram'ın eşi ortalıkta görünmüyorlardı. Anlaşılan kaçan grupla birlikte kaçmışlardı onlar. Bayram'ın kızı ile küçük kardeşi çığlıklar atarak ve dehşet dolu gözlerle ağlaşıyorlardı. Üstlerindeki elbiseleri kana belenmiş, ayaklarındaki ayakkabıları kaybolmuştu bu çocukların. Kafile darmadağın olmuştu. Vurulanlar düşmüş, hafif yaralı olanlar veya vurulmadan kurtulabilenler kaçışıyorlardı. Kim nereye kaçabilirse artık. Katiller kurşunlarını sıkarak gruptan kopanların peşine düştüler. Kim yakalandı, kim kaçabildi bilinmedi. Orada bomboş arazinin içinde üç cansız ceset kaldı. Fatma Ana Bayram'ın cenazesinin başındaydı. Daha doğrusu Bayram'ın başı kucağında, iki yanında torunu ve küçük oğlu ağlıyordu durmadan. Fatma Ana yarasının kanını durdurmak istediği bir süre onunla uğraştı. Kucağındaki çocukları üzülüyordu, kaçamamışlar, kimse de beraber götürememişti. Yaralı Fatma Ana Bayram'ın cenazesinin başında kucağında iki çocukla bekliyordu. Zaman geçmiş, akşamın karanlığı iniyordu. Mel'un bir günün, mel'un bir gecesiydi. Ne gökte bir tek yıldız, ne yerde bir tutam ot vardı. Katiller dağılmıştı. Fatma Ana'nın birlikte yola çıktıklarından da kimse kalmamıştı. Yola çıktıklarında gündüz öğle üstüydü. Şimdi akşam olmak üzereydi. Kış günüydü. Üstlerine alacakları hiçbir şeyleri de yoktu. Çocuklar ağlaşıyorlardı. Bayram cansız yerde yatıyordu. Bayram'ın kafasını ellerinin arasına indiremiyor, kıyamıyordu. Eteğine dolan beyni ve kanı da boşaltamıyordu. Dolmuştu Bayram'ın kafasından akanlar. Çocukları da kucağından indiremiyordu Fatma Ana. Yarası da ağrımaya başlamıştı. Yaralarım soğudukça ağrıdığını duymuştu. Şimdi yaşıyordu. Yaradan akan kanı üstündekilerden sargı bezi yaparak sarmış, kanın akışını biraz olsun yavaşlatmıştı ama ağrısı artıyordu. Ağlaşan iki çocuk, biri Bayram'ın kızı, diğeri küçük oğluydu. Bayram'ın kızına baktı. Dağılmış, kan bulaşmış, toprak dolmuş saçlarını okşadı. Bayram'ın yadigarı dedi kendi kendine konuşur gibi. Şehirde yanan evlerin alevi parlıyordu. Gecenin korkutucu sessizliği tanımadığı hayvan sesleriyle bozuluyordu. Hafif bir akşam yeli esiyordu, soğuktu hava. Ölü oğlunun soğuyan cesedi vardı kucağında ve kanını durduramadığı yarası sızlıyordu. Rüzgar kan kokusunu taşıyordu başka diyarlara. Fatma Ana sessizce ağıt yakıyordu. Çocuklar uyumaya başladılar Fatma Ana'nın kucağının boş kalan bölümünde. Yaşadıkları dehşetli vahşet kim bilir onları nasıl yormuş, yıpratmış, bitkin düşürmüştür. Küçük oğlu Ahmet bazen ayağa kalkıp dolaşıyordu etrafta. Gecenin karanlığı çöktüğünden beri fazla dolaşmıyordu. Fatma Ana eteğini onlara yorgan yaparak üstlerini örtmek istedi. Yapamadı. Eteğin kanlı hali, Bayram'ın eteğine dökülmüş olan kanı, kafasının içindekileri olmadı. Fatma Ana yapamadı. Çocuklar öylesine açıkta, toprağı döşek, gökyüzünü yorgan yaparak uyudular. Fatma Ana ayaz gecede ağlıyor, uyukluyor ve titriyordu. Gecenin bir saatinde uyuklamış, uyanmıştı. Çocuklar kıvrılmışlar eteğinin altına uyumaya çalışıyorlardı. Çocukların saçlarını okşadı. İkisinin de saçlarına Bayram'ın kanının bulaştığını fark etti. Kan saçlarında kurumuştu. Onların saçlarındaki kanı temizlemeye eli varmadı. Sadece okşadı o kanlı saçları, gözyaşlarını tutamadı. Şiddetli bir sesle ağlama isteği duydu. Bağıra çağıra ağlamak istiyordu. Sesli ağlamanın bu denli istenen bir şey olacağı hiç aklına gelmezdi. Ağladı ama sesli ağlayamadı. Sesten de sesli ağlamanın yaratacağı tehlikeden de korkuyordu. Çocuklar uyuduğunda, kendisi ağıdığını bitirdiğinde, birden bulunduğu yeri, yalnızlığını ve korkuyu anımsadı, ürperdi. Burada yapayalnızdı. Katiller tekrar gelebilir, kurt, canavar gelebilir ya da başka bir şey rast gelebilirdi. Bütün bunlar onu korkuttu. Bir ara yerinden kalkıp etrafa bakmak istedi. Yarasını, çevresinde uyuyan çocukları ve Bayram'ın kucağında duran kanlı kafasını gördü. Vazgeçti kalkmaktan. Tekrar alçak sesle ağıt yakmaya devam etti. Bayram'ın yaralı annesi, küçücük kızı ve küçük kardeşi bir kış gününün sabah ayazını çıplak bir arazide karşıladılar. Çocuklar sabaha karşı uyanmışlar, bir daha uyuyamamışlardı soğuktan. Ahmet dolaşıyor, ağlıyor, ağladıkça daha çok üşüdüğünü sanıyor, daha çok ağlıyordu. Zaten kız çocuğu ise hiç susmadı, hep titriyor ve ağlıyordu. Derdini anlatacak kadar konuşamıyordu. Yıllar sonra bugün yaşadıkları ayazı hiç unutamadıklarını söylediler. Sabahın ilk saatlerinden sonra zayıf güneş ışıklarında ısınmaya çalışıyorlardı. Günün ilerleyen saatlerinde askeri bir araç onları bulup almaya geldiğinde ağlamaktan şişen gözlerini silecek, soğuktan donmuş yanaklarını okşayacak bir el arıyorlardı. Fatma Ana o günden sonra hiç iyi olmadı. O ölmemişti, ancak ölümden beter yaşamıştı katliamın acısını. Bayram Bil'in cenazesi önce Marah Şeyh Adil mezarlığına gömülmüş, katliamdan 33 yıl sonra Narlı'ya aile mezarlığına taşınmıştır. Bayram Bil'in katilleri bulunamamıştır. Mustafa Acinikli, Pazarcık, Gökçayırı, 60 yaşlarında. Mustafa Acinikli, bir yakını ile birlikte oğlunu nişanlamak için başka bir köye gitmek üzere yola çıkmıştı. Mustafa dede yaşlıydı. Artık bu oğlunu da evlendirmek istiyordu. Emri hak baki olduğundan çocuklarına karşı görevlerini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşamaktı amacı. Bu yaşına kadar pek fazla gülmemiş, gün yüzü görmemişti. Kahır çekme zanaatının ustasıydı. Belki ömrünün bu son deminde iyi günler görebilirdi. Komşu köyden bir dostunun kızına talip olmuşlardı. Aslında kadınlar bu işin büyük bir kısmını halletmişlerdi. Şimdi gidip sadece nişanı konuşacaktı. Hem kendisi acele ediyordu, hem de yeni hısımlardı. Artık uzatmaya gerek yok. Bir an önce bu işin adı belli olsun, diyorlardı. Gitmek istedikleri köye varmak için bir Türk Sünni köyden geçmeleri gerekiyordu. Ortalık bu kadar karışıkken ve halen katliam devam ederken bu iş için yola çıkmak doğru muydu? Emin olamıyordu. Neden doğru olmasın demişlerdi komşuları. Sonuçta bir hayır işiydi. Tam tersine hayırlı işleri bekletmek doğru olmazdı. Üstelik yaşlı bir adam olarak kim sana ne diyecek diyorlardı. Hem içinden geçeceğin köy bizim köyün muhtarlığının olduğu köydür. Bizim köydür yani. Onlar Sünni Türk, biz Kürt Alevi olduysak ne yapalım? Yine aynı köylüleriz. Durup dururken kendi köylülerini mi öldürecekler? Neden sana bir şey desinler diye söylemişlerdi. Bütün bu telkinlerden sonra Mustafa dede yaşlılığına ve kimseye bir sorunu olmamasına olan güvenle o köyden geçerek oğlunun nişanlayacağı köye gitmeye karar verdi. Mustafa yalnız değildi. Böyle işlere yalnız gidilmesi gidilen eve karşı bir saygısızlık olarak kabul edilir veya misafirlerin kimsesizliğine yorumlanırdı. Öyle ya, bu insanların hayırlı bir işine el atacak hiç mi bir yakını, dostu, komşusu yok diye ayıplanırdı. Onun için Mustafa komşu köyden Veli'yi de aldı yanına kız istemeye giderken. Mustafa ile Veli giderlerken yolda bir kamyon rast geldi. O kamyona binerek yola devam ettiler. Bir süre gittikten sonra yolları kesildi. Saldırganlar yolu kesmişler, kontrol ediyoruz adı altında katliamlarına yollarda devam ediyorlardı. Gelen geçen araçları durduruyor, içindekileri sorguya çekiyor, sorgu sonucu yapılacaklara karar veriyorlardı. Kiminin bıyığını, kiminin sakalını kesiyorlardı. Giyimini beğenmedikleri kadınlara tacizde bulunuyorlardı. Bütün kuralları, cezaları yolu kesenlerin belirlediği bir düzen oluşturmuşlardı. Kendi istek, arzu ve inançlarının gerektirdiği bir işleyişe hakim kılmışlar, onları uyguluyorlardı. Memleketin Sağlık Bakanı'nın bile yolunu kesmişlerdi. Alevilerin yolunu kesmekten daha kolay ne olabilirdi ki? Yol kesiciler, Mustafa Dede'nin bindiği kamyonun da yolunu kestiler. Mustafa Dede ile arkadaşı Veli Torun'u esir aldılar. Önce İslami bir sorgudan geçirdiler, sonra köylerine götürdüler esirlerini. Bir süre sonra hazırlanan mizansen gereği serbest bıraktılar Mustafa Dede ile Veli Torun'u. Yine mizansene göre başka bir grup Mustafa Acinikli ile Veli Torun'u köyden çıktıktan sonra takip edip yollarını kestiler. Mustafa Dede ile Veli Torun bu defa onların eline esir düştüler. Aslında bunların hepsi aynı grup katliamcılardı. Bütün bu düzenlemeler yasal kaygılardan dolayı yapılmaktaydı. Mustafa Acinikli ile Veli Torun'u esir alan bu yeni katliamcılar da aynı aşağılayıcı işlemle başladılar. İlk olarak İslam'a dair sorguya çektiler esirlerini. Bütün sorulara en doğru cevabı verdiler Mustafa ile Veli. Kendilerine zarar vermemeleri için yalvardılar. Bildikleri ve akıllarına gelen tüm gerekçeleri saydılar. Seniz karşılığı katliam. Mustafa Acinikli ile Veli Torun'un sorgulandığı saatlerde katliamcıları yol kesme ve yolda kontrol yapma faaliyeti devam ediyordu. Aynı durum yoldan geçen herkese uygulanmaktaydı. Mustafa ile Veli'nin akıbeti bir süre sonra aynı durumu yaşayan bir başka grup tarafından açıklığa kavuştu. Aynı şekilde yolu kesilen bir traktörde bulunan Ahmet Kuşkan adlı bir vatandaş da alıkonulmuştu. Ahmet Kuşkan, alibi olmadığını ispat edince mizansen gereği değil gerçekten serbest bırakıldı. Ahmet Kuşkan'ı serbest bırakan katliamcılar biraz önce yakalayarak alıkoydukları iki Alevi'den Mustafa Dede ile Veli Torun'dan söz ettiler. Ahmet Kuşkan durumla ilgilenerek bu Alevilerin kim olduklarını ve nereden olduklarını sordu. Adı geçen Alevilerin muhtarın evinde alıkonulduğunu söylediler. Ahmet Kuşkan muhtarla görüşerek bu insanların serbest bırakılmasını istedi. Saldırganlarla birlikte hareket eden köy muhtarı, gelişmelerin kendisine yasal sorunlar açacağını düşünerek bu iki Alevi'yi Mustafa Acinikli ile Veli Torun'u imzalanan senet karşılığında Ahmet Kuşkan'a teslim etti. Böylece muhtar esirleri güvenli bir biçimde serbest bırakmış oldu. Ancak Ahmet Kuşkan'ın teslim aldığı esirlerle birlikte binip yola çıktığı traktör şehre yaklaştığında tekrar durduruldu. Mustafa Acinikli, Veli Torun ve Ahmet Kuşkan öldürülmek amacıyla traktörden indirildiler. Veli o anın karışıklığında bir fırsatını bularak kaçtı. Saldırganlar Veli'yi kaçırmış olmaktan dolayı hayıflandılar. Kimisi arkasından yakalamak için koştu, kimisi silahına davranarak vurmak için uğraştı. Ahmet Kuşkan bütün bu tutumlara karşı çıkarak Veli'nin vurulmasını engelledi. Böylece ne yakalamaya çalışanlar ne de vurmak isteyenler istediklerini elde edemediler ve Veli Torun kaçarak kurtulmayı başardı. Ahmet Kuşkan davranışlarıyla saldırganların tepkisini çekmiş, fazlasıyla sıkıntı yaratmıştı. Yakasına yapışmaya, üstüne yürümeye başladılar. Saldırganların kendisini öldüreceklerini anlayan Ahmet, Veli'nin yaptığı gibi kaçmak için yol aramaya başladı. Tam o anda bir taksiyi durdurmuşlar, kimlik kontrolü yapıyorlardı, resmi devlet gücü gibi. Serbest bırakılan taksi hareket etmeye hazırlanıyordu. Gelişmeleri dikkatle izleyen Ahmet, fırlayıp atladı taksiye ve taksinin hareket etmesiyle birlikte Ahmet de kurtulmuş oldu. Mustafa Acinikli kalmıştı ellerinde saldırganların. Ganimet oydu ve bununla yetinmek zorundaydılar. Mustafa Acinikli sabahtan beri yaşadıklarından dolayı bitkin bir durumdaydı. Sabah başlayan ölüm oyunu bütün acımasızlığa devam ediyordu. Bir defa esir alınmış, daha sonra senet karşılığı serbest bırakılmıştı. Şimdi ikinci defa esir alınarak yine ölüm kalım durumunu yaşamaktaydı. Bütün bir gün boyu can pazarındaydı. Issız bir arazide bir avuç caninin elinde esirdi. Yaralanmıştı her vurduklarında. Ne Veli ne de Ahmet kadar çevik ve genç değildi. Esir alındığı her defasında kendisini zalimlerin insafına terk ediyordu. Direnemiyor, kaçmaya yönelemiyor, kendisini hep saldırganların insafına, merhametine terk etmek zorunda kalıyordu. Bu durum ise ağrına gidiyordu. Yaralarının bazılarından kan sızıyordu, bazılarından ise sızan kan kurumuştu. Elbisesinin her tarafı kan ıslahıydı. Yüzü gözü toz toprak içinde kalmıştı. Yeni giydiği elbiseleri kana, toza, toprağa belenmiş, parçalanmıştı. Katliamcılar diğerleri kaçınca bir süre daha yol kontrollerine devam ettiler. Ellerinde kalan tek ganimet olan Mustafa Dede'yi bir kenarda birkaç kişi tutmuşlar, hem kaçmasını önlüyorlardı hem de aralıklarla vuruyor, acıtıyor, kanatıyor, ağlatıyorlardı. O yaşlı insan yapılan hiçbir aşağılanmaya cevap vermiyor, vurulan darbelerden korunamıyor, başını ellerinin arasına almış sessizce ağlıyor, sadece ağlıyordu. Mustafa Dede'ye vuranlar bazen ara verdiklerinde Mustafa Dede kafasını kaldırıp bakıyordu katillerinin gözlerinin içine. Bakışlarından büyük harflerle yazılmış kocaman bir neden sorusu okunuyordu. Mustafa Acinikli'ye vuranlar korkunç bir kinle, iflah olmaz bir düşmanlıkla vuruyorlardı. Öldürecekleri kesindi. Halbuki Mustafa dede öldürülemeyecek kadar ölgün ve yaşlıydı. Bir ara sadece konuştular Mustafa Acinikli ile. Bunu fırsat bilen Mustafa dede bir süre yalvardı belki işe yarar diye. Kız istemeye gittiğini, yaşlılığını, kendisinin de Müslüman olduğunu, biraz önce diğer saldırganlar tarafından serbest bırakıldığını, evini, çocuklarını, torunlarını ve daha birçok şeyi anlattı. Merhamet edip bırakmaları için. Hiçbir insaf rüzgarı esmiyordu katliamcıların yüzlerinde. Yeniden ve daha şiddetli olarak başladılar vurmaya. Mustafa Acinikli vazgeçti yalvarmaktan ve ağlamaktan. Nasıl olduysa Pir Sultan düştü aklına. Onun deyişlerindeki direnişi hatırladı ve direnmenin gücüne ve yüceliğine bıraktı kendisini. Hiçbir acı duymuyor, hiçbir şeyden korkmuyordu artık. Katilleriyle boğuşmaya çalışıyor, onlara küfrediyor, hakaretlerini karşılıksız bırakmıyordu. Darbeler iniyordu kafasına, vücuduna. Kanı yayılarak akıyordu tarlanın yumuşak toprağına. Sesi kesilmiş, hareketleri durmuştu. Yine de vuruyorlardı. Ölürken küfrediyorlardı. Neden bu kadar geç öldü diye. Paramparça olmuştu Mustafa dedenin can çekilmiş bedeni. Önce elbiselerini ceplerini yokladılar, yağmalanacak ne varsa aldılar. Sonra kanıtları yok etmek için uygun bir yere götürüp bir çukur kazarak gömdüler, törensiz, duasız. Her şeyin unutulacağını sanıyorlardı. Başkalarında olduğu gibi kimsenin hesap soracağını da beklemiyorlardı. Mustafa dedenin öldürüldüğünü, beraber olduğu veli gelip ailesine haber vermişti. Aile günlerce aradı Mustafa dedenin cesedini. Bulunamadı ceset. Sanki yer yarıldı da içine girdi denir ya, işte öyle. Gerçekten de öyle olmuştu. Mustafa Acinikli'nin çocukları, torunları, dedelerini, babalarını morgda, soğuk hava deposunda bulunabilecek her yerde aradılar ama yine de bulamadılar. Mustafa dedenin evine ölü toprağı ekilmişti. Cenaze kalkan evde yas bir süre sonra biter. Ancak cenazesi kayıp olan evde yas hiç bitmez. Her gün yastadır o ev. Kaybı olan evde yemek pişmez ağız tadıyla. Bayramlar karalar giyinerek karşılanır, günler ağıt yakılarak yaşanır. Konu komşuya ayıp olmasın diye bayramlaşma yapılır. Mustafa dedenin evinde de yas vardı, acı vardı. Günlerdir cenazelerini arıyor, bulamıyorlardı. Mustafa dedenin ailesi ve veli torun, Mustafa dedenin cenazesini aramaktan vazgeçmezler. Peşini bırakmazlar bu davanın. Ama güçleri az, hükümleri geçersizdir. Yine de ailenin yoğun ve ısrarlı çabaları sonucunda 40 gün sonra Mustafa dedenin cesedi bulundu. Katiller Mustafa dedeyi öldürdükten sonra bulundukları yerin biraz ötesine götürüp orada bir çukur kazmışlar. Mustafa dedenin cesedini elbiseleriyle birlikte bir çukura gömmüşler. Böylece kendi katliamlarını gizlemek için cesedi saklamış, gözlerden uzak tutmak istemişlerdi. Yapılan buydu. Mustafa dedenin cenazesi konduğu yerden çıkartılarak ailesine teslim edildi. Aile köyüne götürerek kendi inançlarına uygun bir biçimde yeniden gömdüler Mustafa Acinikli'yi. Mustafa dedenin istemeye gittiği gelin bu gelişmeler yaşanırken eve getirilmiş, Mustafa dedenin oğluyla evlendirilmişti. Düğün dernek yapılamamıştı. Mustafa dedenin başlayıp yarım bıraktığı işini komşuları tamamlamışlardı. Mustafa dede oğlunun mürüvvetini görememiş, gelinine elini öptürememişti. Mustafa dedenin istemeye gittiği gelin ona sağlıklı halinde hizmet edememiş, yemek yapamamıştı. Ancak Mustafa dedenin cenazesinin yemeğini yapabilmişti. Veli torun savcıya söyledi. Kimlerin yollarını kestiğini, kimlerin kendilerine saldırdığını. Bunun üzerine saldırganlar yakalandılar. Ancak öyle bir şey yok dediler hep birden. Biz yapmadık, görmedik, duymadık dediler. Hepsi iftiradır dediler. Mustafa Acinikli'yi kimin öldürdüğü belli olmadı. Katiller ortadaydı ama yine de faili meşhur bir vaka olarak tanımlandı Mustafa dedenin ölümü. Maktulün faillerinin tespit edilemediği şeklinde geçti resmi kayıtlara. Unutulmasınlar. Yapılan çalışmanın özgünlüğü böyle bir ek bölümü gerekli kılmıştır. Bu katliam sadece katledilenleri kapsamamış, onlara yardımcı olanları, onların yanında duranları da kapsamıştır. Aynı şekilde katliam devam etmiş, yaşadıkları dramların etkisiyle sayısız insanın hayatı altüst olmuştur. Bu insanların yaşadıklarını hesaba katmadan katliamı yarattığı trajedilerin ve yaşattığı dramların yeterince anlaşılması sağlanamazdı. Bu çerçevede Maraş katliamıyla hayatlarının akışı değişmiş bazı insanların kamuoyu tarafından bilinmesi toplumsal hafızamıza bu katliamı kaydetmek açısından gerekliydi. Ayrıca katliamda katleden insanlara ait bazı objelerin kayıt altına alınması katliamı ve o insanları unutmamak için önemliydi. Yine katliama dair önemli bazı resimlerin ve bilgilerin de bu yolla hem öneminin vurgulanması hem de açıklığa kavuşturulması faydalı olacaktır. Hem genel olarak yapılan çalışma hem de bu ek bölümde yapılanların hiçbirisi tamamlanmış bir çalışma olarak görülmemelidir. Şüphesiz yetersizlikler ve eksiklikler olabilir. Bu tür eksikliklerin giderileceğini, gereken dikkat ve özenin gösterileceğine inanılmalıdır. Çünkü doğrudan ve gerçekten yana olmak aynı zamanda ezilenden ve mazlumdan yana olmaktır. Öte yandan bilinmelidir ki bu tür eksiklik ve yetersizlikler bu çalışmanın değerini azaltmayacaktır. 33. ayrımın sonu sayfa 560.